Ayrım 15, sayfa 143. Ama 796. gece olunca demiş ki, ve tam ardına dönüp oradan uzaklaşmaya hazırlandığı sırada bakışları uzaktan büyük sıçrayışlarla engelleri aşarak kendisine doğru gelen bir tilkiye ilişmiş. Bunu görünce yaşamını yitirmekten korkmuş ve sırtını düşmanına çevirerek kaçıp kanatlarının tüm gücüyle yıkık bir duvarın tepesine sıçramış. Burası tilkinin hiçbir şekilde kendisine ulaşamayacağı ve tam bir güven içinde tüneyebileceği en uygun yermiş. Tilki de nefes nefese duvarın dibine gelmiş ve burnunu çekip ulumaya başlamış. Ama arzuladığı kümes hayvanının yanına kadar sıçrama imkanı bulunmadığını görünce başını ona doğru kaldırarak ona "Barış üzerine olsun, ey güleç yüzlü kardeş, ey sevgili kardeş" demiş. Ama şafağın sesi ona selamını iade etmemiş. Yüzüne bakmak bile istememiş. Bunu gören tilki ona "Dostum, ey ince güzel şey, ben sana önemli bir haber vermeye gelmişken sen benden selamını neden esirgiyor, hatta yüzüme bile bakmıyorsun" demiş. Fakat horoz bütün bu girişimlere ve bunca nazik dil döküşlere sesini çıkarmayarak hepsini kulak ardı etmiş. Tilki de yeniden söz alarak "Ah kardeşim, sana bildirmekle görevli olduğum şeyi bir bilseydin, hemen oradan iner ve gelip beni kucaklar ve ağzımdan öperdin" demiş. Ama horoz ilgisiz ve dalgın görünmeyi sürdürmüş ve hiçbir yanıt vermeksizin yuvarlak ve sabit gözlerle ona uzaktan bakıp durmuş. Tilki de yeniden söz alarak, "Bil ki kardeşim, hayvanların padişahı aslan ile kuşların sultanı soylu kartal, çiçekler ve akarsularla bezenmiş yeşil bir çayırda buluştular ve yörelerinde Tanrı'nın yarattığı tüm hayvanların temsilcileri, kaplanlar, sırtlanlar, parslar, vaşaklar, panterler, çakallar, karacalar, kurtlar, tavşanlar, evcil hayvanlar, akbabalar, atmacalar, kargalar, güvercinler, kumrular, bıldırcınlar, keklikler, kümes hayvanları ve tüm kuşlar toplandılar. Ve iki hükümdar tüm uyruklarının temsilcilerini karşılarında görünce, yüce bildirileriyle bundan böyle barınılabilir tüm topraklarda güvenlik, kardeşlik ve barışın egemen olacağını, vahşi hayvanlar, evcil hayvanlar ve kuşlar arasında sadece kanı sıcaklık, sevecenlik, dostluk ve sevginin geçerli olacağını, unutmanın eski düşmanlıkları ve kinleri silip atacağını ve tüm gayretlerin toplumsal ve bireysel mutluluğu elde etme gayesi için harcanacağını bildirdiler. Ve kim bu durumu çiğnerse hemen yüce bir mahkeme karşısına çıkarılacağını ve temiz olmaksızın yargılanıp cezalandırılacağını kararlaştırdılar. Ve aynı kararla beni de haberci tayin ettiler ve gidip tüm yeryüzünde topluluğun aldığı kararı bildirmem ve suçluların adlarını da kendilerine duyurmam için görevlendirdiler. Böylece suçlarının ağırlığına göre onları cezalandıracaklar. İşte bundan dolayıdır ki horoz kardeşim, tünediğin duvarın altında bulunduğumu görüyorsun. Gerçekte ben sadece ben, temsilci, emanetçi, haberci olarak efendilerim ve hükümdarlarımın yetki verdiği kişiyim. Başkası değil. Ve işte şu anda sana bu yüzden barış dilemek ve dostça sözler söylemek için yaklaşmış bulunuyorum kardeşim demiş. Hepsi o kadar. Ama horoz bütün bu övgüleri aldırış etmeksizin sanki işitmemiş gibi ilgisiz bir tavırla başını sallayarak zaman zaman kapadığı yuvarlak ve dalgın gözlerle uzaklara bakmayı sürdürüyormuş. Yüreği bu avı leziz bir şekilde yutup öğütmek arzusuyla yanan tilki de yeniden söz alarak "Kardeşim, niye bir yanıt ya da alçak gönüllü bir seslenişle ya da sadece bakışlarını bana doğru çevirerek hayvanların padişahı sultanımız, aslanın ve kuşların hükümdarı kartalın aracısını onurlandırmıyorsun? Benim hakkımda böylece suskunluğunu sürdürürsen bu durumu kurula götürmek zorunda kalacağım. Bu durumda yaşayanların yarısının boğazlanmasını da göze alarak evrensel barışı yerleştirme arzusunda olan yeni yasanın hışmına uğramandan korkarım. Senden son bir kez ey sevgili kardeş sadece bana neden yanıt vermediğini söylemeni rica ediyorum" demiş. O zamana kadar mağrur bir ilgisizlik sürdürmüş olan horoz boynunu uzatıp başını çevirerek sağ gözünü tilkiye doğru indirip ona "Gerçekte kardeşim, senin sözlerin gözüm üzerinedir, başım üzerinedir ve yüreğimin içinde sana Sultanımız Kartal'ın ulağı, görevlisi, habercisi ve yetkiyle donanmış elçisi olarak saygı duymaktayım. Eğer sana yanıt veremiyorsam bunun küstahlığımdan veya başkaldırıdan ya da kınanması gereken başka bir duygudan doğduğunu sanma, hayır. Başın üzerine yemin ederim ki hayır. Sadece uzaklarda karşımda gördüğüm ve de görmekte olduğum ve kafamı karıştıran bir şeyden ötürüdür" demiş. Tilki de "Tanrı senin başından eksik olmasın kardeşim. Sen orada ne görüyor ve de görmeyi sürdürüyorsun böylesine. Kötülük bizden ırak olsun. Umarım ki ağır bir şey, felaket getiren bir şey değildir" diye sormuş. Horoz da boynunu daha da güçlü olarak uzatmış ve "Nasıl sen benim gördüğümü görmüyor musun kardeşim? Oysa Tanrı hakaret kastım olmaksızın söylemek gerekirse saygın burnunun üstüne biraz şaşı da olsa iki keskin göz kondurmuş" demiş. Tilki de tedirginlikle "Peki ama sen ne gördün yani, lütfen söyle bana. Çünkü karşı çıkmak gibi olmasın ama herhangi bir şaşılığım olmasa da bugün biraz gözlerim ağrıyor" diye sormuş. Ve şafağın sesi horoz, "Gerçekte yükselen bir duman görüyorum. Havada bir sürü av şahini var. Daire şeklinde dönüp duruyorlar" demiş. Bu sözleri duyan tilki tedirginliğin sınırına ulaşarak, "Ey yüzünden hayır taşan, tüm gördüğün bu mu? Toprakta koşan hiçbir şey görmüyor musun?" diye sormuş. Horoz da gözünü uzun uzadıya ufka dikerek başını sağa sola çevirip sonunda "Evet, toprak üzerinde dört ayağıyla koşan yüksek, uzun ince bedenli ve yine ince ve sivri bir başı, sarkık uzun kulakları bulunan bir yaratık görüyorum. Ve bu yaratık büyük bir suretle bizden yana geliyor" diye sözünü bitirmiş. Tilki her yanı baştan ayağa titreyerek "Gördüğün bir tazı olmasın kardeşim, Allah bizi korusun" diye sormuş. Horoz da "Bunun bir tazı olup olmadığını bilmiyorum çünkü henüz bu türde bir köpek görmedim ve bunu sadece Tanrı bilir ama ey güzel yüzlü kardeşim her durumda bunun bir köpek olduğunu çok iyi biliyorum" demiş. Tilki bu sözleri işitince "Kardeşim ben şimdi senden izin almak zorundayım" demiş ve bunu söyleyerek sırtını çevirip Tanrı'dan güvenlik dileyerek bacaklarını rüzgara teslim etmiş. Horoz da "Hey baksana, hey baksana, iniyorum kardeşim iniyorum, beni neden beklemiyorsun" diye haykırmış. Tilki de "Benim ne dostum ne de yakınlarım olan tazılara karşı büyük bir nefretim vardır" demiş. Horoz yeniden söze başlayarak "Ama ey yüzü hayır saçan, sen kabilelerimizin temsilcilerinin tümüyle yapılan toplantıda alınmış olan evrensel barış kararını yaymak için efendilerimiz tarafından haberci ve görevli olarak atanarak geldiğini biraz önce söylememiş miydin?" demiş. Tilki de epeyce uzaklardan "Evet kuşkusuz, kuşkusuz evet şey Horoz kardeş ama bu Allah kahredesi tazı pezevengi toplantıya gelmekten çekindi. Irkının da orada bir temsilcisi bulunmadı. Adı da evrensel barışla ilgili kabilelerin duyurusunda anılmadı. İşte bundan dolayı ey körpe horoz dönüşüme kadar Tanrı seni sağlıcakla korusun" diye yanıt vermiş. Böyle konuştuktan sonra tilki uzaklarda gözden kaybolmuş. Horoz da ince fikirliliği ve kavrayışı sayesinde böylece düşmanın dişlerinden kurtulmuş ve çabucak duvardan aşağı inerek kendisini sağ salim kümesine kavuşturan Tanrı'ya şükürler ederek çiftliğe dönmüş. Ve eşlerine ve komşularına doğuştan düşmanları olan tilkiye nasıl bir oyun oynadığını anlatmakta ivedilik göstermiş. Kümesin tüm horozları şafağın sesinin zaferini kutlamak üzere havayı sevinç ötüşleriyle çınlatmışlar. Ve Şehrazat aynı gece şu öyküyü de anlatmış. Düğümlenmiş kordonlar. Anlatırlar ki şahların içinde bir şah, divanın ortasında tahtına oturmuş, halkın dertlerini dinlerken içeriye başında mevsimin turfandası, güzel meyveler ve çeşitli sebzelerin bulunduğu bir sepet taşıdığı halde mesleğinin üreticisi olan bir şeyh girmiş. Ve şahın önünde saygı duruşunda bulunmuş, ona hayır dualar etmiş ve turfanda sepetini armağan olarak sunmuş. Şah da onun selamını iade ettikten sonra kendisine yaprakla kaplı bu sepetin içinde ne var ey şeyh diye sormuş. İkinci, ey zamanın şahı bunlar benim toprağımda biten ve mevsiminin turfandası olarak sana getirdiğim taze meyve ve sebzelerdir demiş. Şah da dost yüreğimle onları alıp kabul ettim yanıtını vermiş. Ve şah sepetin içindekileri kötü gözden koruyan yaprakları kaldırmış ve orada harika turfanda acurlar, çok taze bamyalar, muzlar, patlıcanlar, limonlar ve başkaca çeşitli meyve ve sebzeler bulunduğunu görmüş. Ve maşallah diye haykırmış ve bir acur olarak büyük bir zevkle hatır hutur yemiş. Sonra hadım ağalarına geri kalanları hareme götürmelerini söylemiş. Hadım ağaları da buyruğu hemen yerine getirmişler. Kadınlar da bu turfandaları yiyerek büyük keyif almışlar. Her biri istediğini alarak gelecek yılın turfandaları da bize sağlık getirsin ve bizi hayatta ve güzel bulsun diyerek birbirlerini kutlamışlar. Sonra da sepette kalanları kölelere dağıtmışlar ve ortaklaşa bir uyumla "Vallahi bu turfandalar nefis şeylermiş. Bunları getiren babacan adama bahşiş olarak bir şeyler vermek gerek" demişler. ve fellaha hadım ağaları aracılığıyla 100 altın dinar göndermişler. Ve şah da aynı şekilde yediği acurdan son kertede hoşnut, kadınların verdiğine 200 dinar daha eklemiş. Ama bu kadarla da kalmamış. Çünkü sultan ona tarımla ilgili konularda başka sorular da sorarak aldığı yanıtların hepsini keyfine yatkın bulmuş ve yanıtlardan hoşlanmış. Çünkü fellahın konuşması hoş, dili rahat, yanıtları dudağının ucunda, zekası verimli, el kol hareketleri uyumlu ve dili temiz ve seçkinmiş. Sultan onu hemen sofrada arkadaşı yapmak istemiş ve ona "Ey şeyh, şahlarla nasıl arkadaşlık edilir bilir misin?" diye sormuş. Fellah da "Bilirim" diye yanıt vermiş. Sultan "Pekala ey şeyh, çabucak köyüne dön ve ailene bahtın bugün sana bağışladıklarını onlara götür. Sonra da bundan böyle benim soframa arkadaşım olmak üzere geri dön" demiş. Fellah işitip itaat etti yanıtını vermiş ve ailesine Tanrı'nın kendisine bağışladığı bu 300 dinarı götürdükten sonra dönüp o sırada akşam yemeğini yemekte olan şahı bulmaya gelmiş. Şah onu sofrada yanına oturtmuş ve yiyebildiğince yedirip içirmiş ve onu ilk kez dinlediğinden de daha hoş bulmuş. Çok sevmiş ve kendisine "Sen kuşkusuz anlatması ve dinlenmesi hoş güzel öyküler bilirsin ey şeyh değil mi?" diye sormuş. Fellah da "Evet vallahi bu gece şahıma anlatırım" diye yanıt vermiş. Şah da bu haberi duyunca neşenin sınırına ulaşmış ve sevinçten sıçrayıp durmuş. Sofra arkadaşına verdiği önemin ve duyduğu dostluğun bir nişanesini göstermek üzere hareminden Sultan Hanım'ın en genç ve en güzel nedimelerinden bakire ve mührü bozulmamış bir genç kız getirtmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 797. gece olunca demiş ki, hareminden Sultan Hanım'ın en genç ve en güzel nedimelerinden bakire ve mührü bozulmamış bir genç kız getirtmiş ve satın aldığı günden beri seçkin bir parça olarak kendisi için saklamakta olduğu halde onu fellaha armağan olarak vermiş. Ve yeni evlileri sarayda kendisininkine yakın harika döşenmiş bir daire tahsis etmiş. Ve kendilerine o gece için tüm zevkleri dileyerek onları kendi başlarına bırakıp haremine girmiş. Genç kız giysilerini çıkararak yatağa girmiş ve yeni efendisinin yanına gelmesini beklemiş. Tüm yaşamında beyaz eti ne görmüş ne de tadını almış olan ikinci şeyh de gördüğü şeyden hayranlık duymuş ve beyaz eti yaratana tüm yüreğiyle şükretmiş. Ve genç kıza yaklaşarak onunla böyle bir durumda yerine getirilebilecek bilinen tüm oynaşmalarla oynamış. Sonunda nasıl ve niçin olduğunu bilmeksizin babasının çocuğu başını kaldırmak istemediğinden yaşamsız bir gözle uyuşuk kalmış ve aşağı sarkmış. Meyve üreticisi olarak onu azarlayarak ya da yüreklendirerek elinden geleni yapmışsa da işitmek istememiş ve boyun eğmez kalmış. Tüm çağrılara açıklanmaz bir uyuşukluk ve inatçılıkla karşı duymuş. Zavallı meyve üreticisi de bunalımın sınırına ulaşmış ve "Gerçekte görülmedik bir şey bu" diye haykırmış. Genç kız da çocuğun arzularını uyandırmak maksadıyla onunla şakalaşmaya ve sıcacık eliyle oynamaya ve tüm okşayıp sevme şekilleriyle okşamaya başlamış ve bazen hafifçe dokunarak bazen de sert davranışlarla onu yola getirmeye çalışmış ve onu bir türlü uyandıramamış. Sonunda "Efendim artık işimiz Allah'a kaldı" diye haykırmış. Ve ne yapsa çaresiz olduğunu anlayınca "Efendim çok iyi biliyorum ki sen babasının çocuğunun neden uyanmak istemediğini biliyorsun" demiş. O da "Yok vallahi bilmiyorum" demiş. Kız "Çünkü kesinlikle babası kordonlarını düğümlemiş" demiş. O da "Peki ey kavrayışlı kız, bu kordonların düğümünü çözmenin yolu nedir?" diye sormuş. Kız da "Kafanı yorma, ben ne yapacağımı biliyorum" demiş. Ve o anda ve o saatte ayağa kalkmış ve eline bir tutam erkek tütsüsü alarak bunu bir buhurdanlığa atmış ve kocasını "Allah ölüleri uyandırsın, Allah uyuyanları uyandırsın" diyerek ölülerin bedenine yapıldığı gibi tütsülemiş. Bunu yaptıktan sonra da su dolu bir testi almış ve tabuta konmadan önce ölü bedenlere yapıldığı gibi babasının oğlunu sulamaya başlamış. Ve onu böylece yıkadıktan sonra nüslin bir atkı almış ve bununla ölülerin tabutta sarıldığı gibi uyuyan çocuğa sarmış. Ve öykünme yoluyla tüm bu kefelenmeye hazırlık çalışmalarını bitirdikten sonra sultanın kendisinin ve kocasının hizmetine verdiği birçok köleyi çağırmış ve onlara tütsü dumanları arasında kımıltısız duran zavallı meyve üreticisinin atkıyla yarı örtülmüş yavrusunu göstermiş. Bunu gören kadınlar neşe çığlıkları atarak ve kahkahadan kırılarak görmemiş olanlara gördükleri şeyi anlatarak saray boyunca koşuşmuşlar. Sabahleyin sultan adet edindiği saatten de erken uyanarak sofra arkadaşı meyve üreticisini çağırtmış ve ona hayırlı sabahlar dilemiş ve kendisine "Gecen nasıl geçti ey şeyh?" diye sormuş. Şeyh de hiçbir ayrıntıyı atlamadan sultana başından geçen her şeyi anlatmış. Sultan da bunu işitince öylesine gülmüş ki sırt üstü yere düşmüş. Sonra da vallahi kordon bağlarını böyle akıllıca işleme tabi tutan genç kız bilgiden nasibi olan ince ve zeki bir kızmış. Kişisel kullanımım için onu geri alacağım demiş. Ve kızı çağırtıp olup biteni kendisine anlatmasını istemiş. Kız da olup biteni yeniden anlatmış. Şah da keyiflenmenin sınırında fellaha dönmüş ve ona bu söyledikleri doğru mu diye sormuş. Fellah başıyla doğrulayıcı bir işaret yapmış ve gözlerini önüne indirmiş. Şah sesinin tüm gücüyle gülerek ona yaşamım senin üzerine olsun ki ey şeyh ne olup bittiğini bana yeniden iyice anlatmalısın demiş. Ve zavallı şeyh öyküsünü yeniden anlatınca sultanın gülmekten gözlerini yaş bürümüş ve vallahi bu görülmedik bir şey diye haykırmış. Sonra müezzinin minareden sabah ezanını okuduğunu duyunca sultanla meyve üreticisi yaradana karşı görevlerini yapmışlar. Sultan şimdi ey hoş adamların şeyhi benim neşemi tamamlamak için çabucak bana vaat ettiğin öyküleri anlat demiş. Meyve üreticisi de tüm dost yüreğim ve cömert efendimize karşı saygımla demiş. Ve şahın karşısında bacaklarını bükmüş otururken şu öyküyü anlatmış. İki haşhaş yutucunun öyküsü. Bil ki efendim ve başımın tacı bir zamanlar kentler içinde bir kentte mesleği balıkçılık ve işi gücü haşhaş yutmak olan bir adam varmış. Bir günün işini bitirdikten sonra kazancının bir bölümünü kızının ihtiyacı için geri kalanı haşhaştan çıkarılan keyif verici ot için ayırırmış. Ve günde üç öğün haşhaş yutarmış. Birini aç karnıyla sabahleyin, birini öğle, birini de güneş batarken. Böylece yaşamını neşe içinde ve saçma sapan şeylerle geçirirmiş. Bu da onun balıkçılık olan uğraşını etkilemezmiş ama yine de biraz garip bir tarzda işini görürmüş. Şöyle ki bir akşam her zamankinden fazla miktarda haşhaş alarak iç yağından yapılma bir mum yakmakla işe başlamış. Sonra onun önüne oturup kendi kendine konuşmaya girişmiş. Kendi kendine sorular sorup yanıtlar veriyor, düşlemenin ve sakin bir zevkin tüm keyfini sürüyormuş. Böylece uzun süre oturmuş ve bu harika düşlemesinden gecenin serinliği ve dolunayın parıltısıyla ayrılmış. O zaman kendi kendine konuşarak, hey oradaki falan kişi baksana, sokak sessiz, rüzgar serince, ay ışığı bizi dolaşmaya çağırıyor. Çıkıp hava alsan ve ortalıkta kimseler dolaşmazken ve senin keyfini ve tek başına yaşadığın saltanatı kimse bozmadan dünyanın yüzüne bakarsın demiş. Ve böyle düşünerek balıkçı evinden çıkmış ve gezisini nehirden yana sürdürmüş. O gece ayın 14'üymüş ve sokaklar geceliğin apaydınlıkmış. Balıkçı kaldırımda gümüş su yuvarlağın yansımasını görmüş ve ayın parıltısını su sanmış ve dengesiz düşlemesi ona ''Vallahi ey balıkçı falan kişi işte nehrin kenarına ulaştın ve kıyıda senden başka balıkçı yok. İyisi mi git oltanı al bu gece kaderinin sana sağlayacağı kısmeti avlamak için geri dön.'' demiş. Çılgınlığı içinde böyle düşünmüş ve böyle yapmış. Oltasını getirerek bir kaldırım taşına oturtmuş ve ucunda yem olan oltasını ay ışığında parlayan kaldırımları atarak balık avlamaya başlamış. O sırada iri yarı bir köpek yem yerine kullanılan et parçasının kokusunu alarak oltanın üstüne atılmış ve onu yutmuş. Oltanın iğnesi boğazına öylesine bir sıkıntı vermiş ki yuttuğu oltadan kurtulmak için umutsuz sarsıntılar koparmaya başlamış. Balıkçı da korkunç bir balık tuttuğuna inanarak elinden geldiğince oltayı çekiyor, ıstırabı dayanılmaz olan köpek de acı haykırışlar kapırıyor, ortayı kendinden yana çekiyormuş. Balıkçı avını kaçırmak istemediğinden sonunda sürüklenip yerde yuvarlanmış. O zaman haşhaşın kendisine nehir gibi gösterdiği yerde boğulacağını sanarak korkunç çığlıklar koparıp yardım çağırmaya başlamış. Bu gürültüyü işiten o mahallenin muhafızları koşuşmuşlar. Onları gören balıkçı, yardım edin ey Müslümanlar. Beni sürükleyen nehir dibinin canavar balığından kurtarın beni. Yallah, yallah, yardıma gelin yiğitlerim, boğuluyorum diye haykırmış. Muhafızlar çok şaşırarak ona, neyin var senin ey balıkçı? Hangi nehirden söz ediyorsun ve de hangi balık söz konusu diye sormuşlar. O da kendilerine, Allah belanızı versin ey köpek oğulları. Şimdi alay etmenizin mi, yoksa gelip boğulmamdan kurtulmama ve balığı sudan çıkarmama yardım etmenizin mi zamanıdır demiş. Muhafızlar ilkin onun bu saçmalıklarına gülmüşlerse de sonradan ona öfkelenmişler ve üzerine atılıp sopayla iyice döverek onu kadının huzuruna çıkarmışlar. Oysa kadı da aynı şekilde Allah'ın takdiriyle kendini haşhaşa iyice kaptırmış biriymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.